Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Kurumlara ve kişilere podcast başta olmak üzere yeni medya içerikleri üretme konusunda uçtan uca hizmet vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya olarak kadın için teknoloji diyen Teknosa'nın destekleri ve yol arkadaşlığıyla sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Hazır mıyız?
Hazırız abi.
3, 2, 1...
Herkese selamlar. Podcast Boşları'na hoş geldiniz. Ben Seha.
Ben de Atakan.
Podcast'te merhaba dediğimiz bu bölümümüzde ülkemizdeki milyonlarca kadına ben de başarabilirim dedirten, aslında hepimize ilham olan çok değerli iki konuğumuz var. Başarılarıyla kariyerlerini istikrarlı bir şekilde devam ettiren Teknosa CEO'su Stare Sezgin ve milli voleybolcumuz, kaptanımız Eda Erdem bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Sağ olun.
Merhabalar. Hoş bulduk.
Vallahi inanılmaz heyecanlıyız. Ben direkt peşinden söyleyeyim. Podcast'te yeni bir başlangıç mı olsun? Burada işte kaptanımızı bu kadar ülkenin önemli bir kurumunun CEO'sunu ağırlamak olsun. Her şeyle bizim için çok değerli ve keyifli bir bölüm. Çok çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız çok çok değerli. Bir yandan Teknosa'nın destekleriyle de hayata geçirmiş olduğumuz bir bölüm. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bölüme aslında şimdi bir geçişi yapacağız ama geçmeden önce kaptanım sizi bütün milli takımımız nezdinde son şampiyonluğunuzdan dolayı da ayrıca tebrik etmek isteriz. Hepimizin gözyaşlarını sular seller gibi akıttınız. Harika bir duyguydu.
Çok teşekkür ederim. Biz de çok mutlu ve gururluyuz. Ama bu bizim başarımızın daha başlangıç noktası diye düşünüyoruz. Birlikte büyümemizin başlangıç noktası. İnşallah önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da bir altın madalya gelirse artık onu da kutlarız diyorum.
Hep beraber inşallah. Kesinlikle. Çok tebrik ederiz gerçekten.
Çok teşekkür ederim.
Büyük bir gurur. Yani biz o heyecanı yaşıyorsak diyorum. Sizler orada saha içerisinde kim bilir o nasıl bir hissiyat oluyor. Çok merak ediyorum. Yani gerçekten büyük bir konu.
Şöyle söyleyeyim, hani yoğun tempoda maç oynarken gözünüz hiçbir şey görmüyor. Hani nasıl kırmızı renk gören bir boğa gibisiniz. Hani sahada yanınızda olsun anlarsın onu kesin. Evet.
Zaten ben başka bir röportajınızı da şey yapmıştım, dinlemiştim. Orada da diyordunuz ki beni sinirlendirmeyin. Yani yaptığınız zaman siz kaybedersiniz
şimdi
yani.
Şimdi aklıma geldi. Çeyrek final maçında İtalya'da bir pozisyon oldu. Bir şeye çok sinirlendim, hatırlıyorum. İyi geliyor yani, sinirlenmek bana değil iyi mi? Geliyor sadece.
Bir de çok konsantre oluyorsunuz değil mi?
Evet evet tabii.
O son serviste böyle hiç sanki
şampiyonluk
şey,
sayısındaki servis mi? Evet. Ay onu hiç sormayın.
Ben aslında ağlayacağım.
Şöyle ama o tamamen içimden bir anda olan bir şey oldu. Evet. Çünkü 24-16 skora baktım. İçimden diyorum ki alım gerçekten oluyor mu? Hani yılların emeği sonunda o altı madalya gelmiyor. Çünkü 24-16'dan hani dönmesi imkansız gibi yani. Ancak Allah isterse olması lazım. O servisi nasıl attım, nasıl oldu hiç bilmiyorum. Hiçbir yani şey ama iyi ki ya damlalar düşmedi. Düşüyordu da sordum kendimi.
Biz de düştü.
Biz de düştü. Biz valla televizyon karşısında böyle kendimizi tamamen bıraktık. Bugün bir çok minik bir şeyden bahsetmek istiyorum. Konseptimizden de bahsetmek istiyorum. Üç soru size sorumuz var. Bir yandan da dedik ki aslında boş işler içerisinde ilk defa yaptığımız bir şey. Ya biz hep soru soruyoruz da belki de konukların da birbirine soru sorma isteği vardır. En azından dedik ki birer soruda bölümün sonunda sizler birbirinize sorarsınız. Biz de o sırada rahat ederiz.
Biz de otururuz.
Bir yandan da aslında boş işlerde burada işte videoya geçişimizde ilk defa tanıştığımız belki dinleyicilerimiz, bir yandan da alışmamız lazım. Kesinlikle. İzleyicilerimiz aslında vardır. Biz genel anlamda yaklaşık 5-6 seneden beri girişimcilik ekosistemi içerisindeyiz ve burada ülkenin en önemli yatırımcılarını, girişimcilerini hep ağırladık bugüne kadar. Ve girişimcilik ekosisteminde girişimcinin girişimciden ve ekosistemdeki kişilerden öğrenmesi aslında çok böyle popüler olan bir şey. Ama dedik ki farklı bir şey olsun ve farklı alandaki liderlerden de kişileri ağırlayalım. Burada multidisipliner bir beslenme şekli olsun. Çünkü girişimcinin içerisinde de ciddi şekilde takım kültürü var. Ciddi şekilde sebat etmek gerekiyor, sabır gerekiyor. Hani biraz önce kaptanım dedin ya, oluyor mu hani sonunda? Girişimcilik de böyle bir an, oluyor mu? İşte sizin burada ortaya koymuş olduğunuz liderlik becerileri, bunların hepsi bu ekosistemi besleyecek olan şeyler diye düşünüp böyle sizleri ağırlamak istedik. Tekrar teşekkür ederiz. Birlikte olmak büyük bir mutluluk deyip heyecanlanıp sözü de daha uzatmadan.
Yok biraz daha devam et ya. Yarım saat konuşuyormuş. Evet Atakan sonra geçelim.
Oradan böyle yapıyor arkadaşlar. Yeter hocam artık.
Böyle konuşmamıştık. Güzel de ağzına sağlık.
Eyvallah. Çok sağ ol.
Ne demek her zaman.
Çok sağ ol. Selam isterseniz sizinle başlayalım.
Tabii.
Teknosa'nın CEO'susunuz. Aslında ülkenin en büyük teknoloji lider perakendecisi olan bir firma. Ve her bir ikiniz de ülkemizdeki pek çok kadına, aslında hepimize de ama yine pek çok kadına da ciddi şekilde ilham oluyorsunuz. Ben burada şunu merak ediyorum. Teknosa'nın CEO'su demek birkaç saniyede ağzımdan çıkan bir şey ama oraya gelene kadarki süreç aslında yıllar demek. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Özellikle cam tavanlarla hiç karşılaştınız mı? Ne gibi mücadeleler verdiniz? Bunları çok merak ediyoruz.
Tabii ki. Yani aslında şunu söyleyebilirim. Hani ben gerçekten şanslı kişilerden bir tanesiyim iş dünyasında kadın olarak. Çok ciddi bir sorun veya bir cam tavanla karşılaşmadım. Ben iş hayatıma yönetim danışmanı olarak başlamıştım. Tabii iş hayatıma yeni başladığım için oldukça gençtim. O zaman işte hizmet verdiğimiz şirketlerdeki bazı yöneticiler sen bu kadar genç bir kadın mı bize danışmanlık verecek gibi maalesef böyle bazen ön yargılı tutumlar sergilemişlerdi. Ama Allah'tan hani bunlar sayıca çok fazla değildi. Ve arkamda da her zaman yöneticilerim beni desteklediği için çok bir sorunla karşılaşmadım. Sonra Sabancı grubuna, Akbank'a ve Boyner grubunda çalıştım. Biliyorsunuz bu iki grupta da güçlü kadın liderler olan gruplar ve gerçekten kadına değer veriyorlar. Hani o yüzden çok şanslı azınlık olduğumu düşünüyorum ama enteresan bir şey. Kendim cam tavanını yarattım bazı aşamalarda. Yani başkaları bana yaratmadı ama bir kadın olarak kendimi yarattım. Bir tanesini paylaşayım çünkü bu benim kariyerimi şekillenmesine çok önemli bir örnektir. 2011 Şubat ayında ben Akbank'tan Boyner grubundaki bir şirkete genel müdür yardımcısı olarak geçmiştim. Geçtikten bir 2-3 ay sonra genel müdür ayrıldığı için genel müdür olarak Cem Boyner beni atamak istedi. Ben hemen ben daha çok yeni geldim, gencim, yapabilir miyim? Şimdi benden daha kıdemli ve daha yaşça büyük genel müdür yardımcıları var. Onlara ayıp olur mu diye böyle bayağı bir vesvese yaptım ve bunları Cem Bey'e de söyledim. Cem Bey beni böyle silkeledi, sarstı. Dedi ki ben dedi kendi şirketimi sana emanet ediyorsam, yapabileceğine inanıyorsam tabii ki yaparsın dedi. Bu gerçekten benim için bir uyanış oldu. Çünkü şunu düşündüm. Bunu bir erkeğe sorsanız teşekkür eder, yoluna bakar. Biz böyle aşırı mükemmelliyetçi, her şey mükemmel olsun, başarıya odaklanalım, hiçbir kusur olmasın diye düşünerek kendi cam tavanlarımızı çoğu zaman yaratıyoruz.
Aslında hayatta hata diye bir şey var
tabii
ve bu öğrenilebilir bir şey.
Tabii ki hata yapmamak üzere ne yazık ki yani birçok kadının iş dünyasında bir kadının yaşadığı bir sorun bu. Çünkü arkadaşlarımla da konuşuyorum. Bu silkinme, bu sarsılmam çok faydalı oldu. Ve ondan sonra karşıma çıkan şansları ben de teşekkür ederek, kabul ederek yoluma devam ettim. Çünkü ben gerçekten şuna çok inanıyorum. Kadınlar istediği her şeyi yapabilecek güce, sabra, yeteneğe sahip. Sadece çok daha fazla özgüvenli olmalıyız. Bence biraz eksiğimiz ve geliştirmemiz gereken konu bu.
Kesinlikle. Yani aslında kendine inanmayla da başlayan bir durum
aynen
var. Çok değerli, güzel bir paylaşım.
Teşekkürler.
Çok teşekkürler. O zaman Eda Kaptan'la devam edeceğim. Bu süreçte voleybol kariyerinle ilgili gerçekten böyle anlatılacak herhangi bir kelime yok bizim yorum yapı. Yani bende yok öyle bir kelime en azından. Senin kariyerini anlatabileceğin.
Kelimesi olan varsa kendi adına konuşsun.
Bir durum yok yani başlamayayım. Gerçekten inanılmaz bir başarı ve bunu yıllardır sürdürebiliyor olmak, yıllardır ülkemizdeki milyonlarca kadına, milyonlarca insana ilham oluyor olmak çok değerli. Burada önemli noktalardan bir tanesinde bunu aslında sürekli bir şekilde yapabiliyor olmak. Bunu yaparken kendini zihinsel ve fiziksel olarak nasıl hazırlıyorsun gibi bir sorun var. Ama soruyu burada durdurup şey yapmak istiyorum. Yıllar önce seninle çekilmiş olan bir fotoğrafımız var. Şimdi zihinsel ve fiziksel olarak kendini nasıl hazırlıyorsun? Ben kendimi nasıl hazırlayamamışım? diye soruma bir ek yapıyorum. Bir tane daha soru soruyorum. Bana neler tavsiye edersin en azından önümüzdeki yıllar için diyerek fotoğrafı da göstereyim. Bir gözünüzde canlansın.
Şahane.
Bölümden sonra da şey yapalım. Before after. 2023 edition.
Gerçekten.
Çökmüşsün sen.
Yani saç gitmiş. Kilo almışım.
Bir de boyun kısalmış.
Boyun muhtemelen kısalmıştır.
Yüz aynı hala.
Çok teşekkür ederim. Çok bu kadar olumsuzun yanında nezaketinize çok teşekkür ederim.
Evet sakal büyümüşsün var artık canım. Biraz da genişlemişsin gibi ama. Kendime bakıyorum. Ay ne kadar gencim.
Ay yok hala.
2011.
Hala aynı. 2011.
2011.
Orada da saçlarım uzunmuş.
Evet. Kaptanım sende sıkıntı yok. Onu değil. Orayı konuşuyoruz.
Orada
tamam,
bir tane sıkıntı görüyorum.
Tamam yapalım bence de.
Buradan da fotoğrafı çeken arkadaşıma teşekkür ediyorum. Facebook'a koymuş 2011 yılında, oradan çektim. O an böyle bir şey oldu. Çok yıllar sonra podcast çekeceğiz de gibi bir şey tabii ki düşünemezdik. Sonra tekrar
her şeye gibi.
Aynen. Tekrar geri gelecek olursam, yıllardır milli takım kaptanlığını yürütmek, bunu profesyonel seviyede yapabiliyor olmak, zihinsel ve fiziksel olarak nasıl bir hazırlık gerektiriyor? Neler yapıyorsun?
Ya tabii ki de kolay bir meslek değil. Yani çoğu şeyden feragat etmeniz gerekiyor ama kendi özelimde konuşmam gerekirse ben yaptığım mesleği çok seviyorum. Yani voleybol oynamayı çok seviyorum ve hayatımın odak noktasında hep söylüyorum, yani hani benim için yaşama enerjim voleybol. Zaten yaşım ilerledikçe bırakma, yıllarım yaklaştıkça zaten bazen karamsarlığa düşüyorum ama ben çok seviyorum yaptığım işi. O yüzden her sabah aynı heyecan ve keyifle gidiyorum. Hatta arkadaşlarım bile bana şaşırıyor. Hani yıllardır üst seviye oynuyorsun. Bir yerde artık senin için yeterli, artık biraz kafa istirahati yapmak istemiyorum dediğin zamanlar olmuyor mu diyorlar. Ama ben de öyle bir şey yok, çünkü benim hep hedeflerim var. Hani sürekli kendimi zorlamayı seviyorum. Önüme hedef koyuyorum. Yaşım ilerledikçe aynı profesyonelliği devam ettirebilir miyim? Aynı performansı devam ettirebilir miyim? Kendimi denemeyi ve görmeyi, cevaplarını almayı da çok seviyorum. O yüzden şimdiki hedefimde olimpiyat oynamak var. O yüzden gidebildiği yere kadar gitmeye çalışıyorum. Zor tabii ki de. Mesela programdan önce konuşuyorduk, hani evliyim, uzun yıllardır evliyim. Eşimle yazları çok fazla vakit geçiremiyoruz. Özellikle 2021 yazından beri olimpiyatlar bir yıl ertelendi derken takvim çok yoğunlaştı. Az vakit geçiriyoruz. O biraz beni zorluyor ama kendisi çok anlayışlı. Hani hedeflerimin olduğunu biliyor. Beni de başarılı bir şekilde ülkemizi temsil ederken görmek de onu da gururlandırıyor. O yüzden hani özel yaşantımda çok bir problem yaşamadığım için bence aslında hala bu kariyerimi devam ettirebiliyorum. Çünkü eğer hani eşim, ailemle ilgili sıkıntılarım olsaydı muhtemelen feragat edecektim diye düşünüyorum ama çok şanslıyım o konuda. O yüzden tamamıyla yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Uyku benim için her zaman problemdi ama idare etmeye çalışıyorum. Ama işin özünde gerçekten bu işin, bu hani yıllardır bu seviyede oynamanın kaynağında bu işi ne kadar çok seviyor oluşum yatıyor. Ve tamam, profesyonel sporcuyum ama bunun yanında birçok yeni nesle, kişiye de rol model olarak görevim var. Bunun da bilincindeyim ve bunu da devam ettirmek istiyorum. Çünkü o kadar insanla, çoğu kişinin kalbine ya da en ufak bir hareketinizle hayatına dokunabilmek çok değerli bir şey. Ve yaşadığım zamanların da çok kıymetini bilmeye çalışıyorum. O yüzden de yani her şey, yaptığım her şeyin daha fazlasını yapmak istiyorum. Bütün enerjimi, her şeyimi bundan alıyorum diyebilirim.
Süper. Bana tavsiye neydi? Bunların tam tersini yap gibi bir şey.
Sana bir şey diyemiyorum. Bence gayet iyisin aslında. Teşekkür ederim. Enerji çok iyi. Onu çok söyleyebilirim öncelikle. Ama hayat böyle bir şey maalesef. Yani yaşlanıyoruz. O yüzden bazen kilo oluyoruz. Saçımız dökülüyor ya da
dökülüyor falan.
Gibi gibi. Bunlar hayatın içinde olan şeyler ama bence enerjin çok güzel.
Çok teşekkür ederim. Kellik demeyelim de saç konusuyla ilgili sıkıntı yaşayan birey. Dersek sevim.
Öyle dedim ama çünkü sen o kadar rahat söylediğin
için. Yok, tabii sağ.
Bu arada şöyle bir şey, çok minik bir araya girmek istiyorum. Mesela bu aile desteği o kadar önemli bir şey ki.
Evet.
Bizim mesela bu boş işler adını vermemizde hani biz şanslıydık, ikimiz de ailemizden yanına destek aldık ama üniversitede okurken biz işte girişimcilikle uğraşıyoruz, işte bilenler bir iti çekirdek teyiz falan ve bayağı güzel gidiyor ki sikletimizin üstünde de işler yapıyorduk o zaman yaşımıza göre. Hocalarımız falan bize şey diyorlardı, ya arkadaşlar bu girişimcilik işleri, boş işler, bunları bırakın. İkimizin de ailesi esnaf, ya gidin onu yapın ya da işte İTÜ'desiniz hani yapın, okulunuzda okuduğunuz işi yapın. Desteğe gelen bile diyordu ki ya yapın, yine yapın da boş zamanlarınızda yapın falan. Hani o noktada böyle nazire yapma amacıyla girdik. Bizim de bu işi şu an yapabiliyor olmamız tamamen aileden, işte benim eşimden, böyle yakın çevremizden gelen destekler sayesinde, dolayısıyla iş hayatında da çok önemli. Belli ki spor dünyasında kesinlikle da inanılmaz bir önemi var.
Tabii ki de.
Ben o zaman devam ediyorum şu anda.
Tabii tabii. Özür dilerim. Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah. Biraz daha konuş. Yani bu bölüm aslında benim için çok çok değerli. Sebeplerinden bir tanesi milli voleybolcumuz, kaptanımız Eda Erdem bizimle. Aynı zamanda benim Teknosa'daki kaptanım. Boş işler dinleyicileri biliyor ama eski bir Teknosa çalışanıyım. Star Hanım da benim oradaki kaptanım. Teknosa'nın CEO'su. Bunu belirterek soruma geçiş yapmak istedim. Şu anda ülkemizde, toplumumuzda kadınlara biçilen pek çok rol var. Pek çok aslında böyle stereotip diyebileceğimiz yanlış algılar var. İşte kadınlar sadece yemek yapsın. Kadınlar araba kullanamaz. Şu işte çalışamaz. Bunu zaten yapamaz. Fiziksel olarak yoğun olan bir işi beceremez gibi maalesef bir rol biçme durumu söz konusu. Ben kurumun içinden geldiğim için aslında biliyorum ama Teknosa'da son 16 yıldır kadın için teknoloji projesini yürütüyor. Çok da başarılı bir proje. Kadın için teknoloji nedir bilmeyenler için, burada neler yapıyorsunuz, onları öğrenebilir miyiz çıktılarıyla birlikte?
Tabii ki. Yani çok doğru söyledin. Ne yazık ki tüm dünyada, Türkiye'de de çok görüyoruz. Kadınlara böyle dayatılan roller var. Teknoloji de bunlardan bir tanesi. Kadın teknolojiden anlamaz. Kadın bu işi yapamaz, mühendis olamaz, şunu yapamaz gibi ne yazık ki çok kötü tutumlar, kadına dayatılmış roller var. Ben teknolojinin, teknolojiye erişimin daha eşit bir gelecek için çok belirleyici bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ki oynamaya başladı. Çünkü her şeyi daha libere ediyor teknolojiye erişim, dijitalleşme. Ama tabii aslında işe baştan başlamak lazım. Eğitimle başlamak lazım. Özellikle kız çocuklarını her şeyi başarabileceklerine dair özgüvenle yetiştirmek lazım. Yani en baştan kız çocuğu sporcu olamaz, mühendis olamaz, doktor olamaz, teknolojini anlamaz diye yetiştirilirse, ki ne yazık ki bunu görüyoruz hala, zaten o kız çocuğu kadın olduğunda da bu mesleklere yönelmiyor. Dediğin gibi biz kadın için teknolojiyi 16 yıldır sürdürüyoruz. Yani bir kadın yönetici olarak da bu beni gerçekten çok... bu arada Türkiye'nin en uzun soluklu projelerinden bir tanesi. Çok da gurur duyduğum, bir parçası olmaktan da gurur duyduğum bir proje. Ne yapıyoruz burada? Habitat'la beraber Türkiye'nin dört bir yanında 7'den 70'e kız çocukları, kadınlar, hep herkese dijital okuryazarlık eğitimi veriyoruz. Çünkü dediğim ya, teknoloji eşit bir gelecek için gerçekten belirleyici bir rol. Teknolojiye ulaşan, teknolojiyi kullanabilen kadınlarımız kendilerini daha güvenli ve daha güçlü hissediyorlar. Kız çocuklarımız. Bir kere jenerasyonlar arasındaki o farklar kapanmaya başlıyor. Bence en önemlisi de kendi el emeklerini sosyal medyada, şimdi günümüzün sosyal medya kavramında satabildikleri için bir nebze de olsa ekonomik bağımsızlıklarına kavuşuyorlar, ki benim için bu çok önemli, biliyorsun kadın için kadına şiddet de Türkiye'de ne yazık ki çok fazla. Genelde de ekonomik bağımsızlığına sahip olmayan kadınlarda aile içi şiddet görüyoruz. O yüzden bu projenin bu tarz çıktıları var. Dediğim gibi 16 yıldır bu projeyi yapıyoruz ve 26 bin kadına dokunduk. Şimdi Covid zamanından önce hep fiziksel atölyelerimiz vardı. Covid'de online eğitime geçtik. Aa dedik, bu iyiymiş, daha fazla kadına eğitim veriyoruz. Geçen yıldan itibaren, hani after Covid döneminde, hibrit yapıya geçtik. Hem fiziksel atölyeler yapıyoruz, hem online eğitim veriyoruz. Böylelikle yılda 1000-1500 kişiden önce 3000 kişiye çıkardık eğitim verdiğimiz kadın ve kız çocuk sayısını. Bu sene hedefimiz 4000, ki 4000'i geçeceğiz gibi gözüküyor. Ve bu sene biliyorsunuz çok felaket bir deprem yaşadık. Yani ben de çok o bölgeye gittim. Gerçekten çok zor koşullarda yaşıyor oradaki insanlarımız. Ağırlıklı olarak oradaki kız çocuklara ve kadınlara kontenjan ayırdık eğitimlerimizde ve bütün fiziksel atölyeleri deprem şehirlerinde yapmaya karar verdik. Ancak toparlanmaya başladığı için özellikle Eylül ayından itibaren orada kadın kooperatifle beraber birçok fiziksel atölyede yapacağız. Dediğim gibi yani çok güzel hikayeler var. Beni en çok bu hikayeler motive ediyor. İşte Balıkesir'de, Gönen'de bir teyze oya işleyerek onu satmaya başlayıp torununu okutuyor. İşte Adıyaman'da işte hasır yapan genç kızlarımız onları satarak bir kendi harçlıklarını çıkarıyor ve okumaya harcıyor bu paraları. Yani bu hikayeler gerçekten hepimizi çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. O yüzden inşallah Teknos olarak gücümüz yettiğince bu projenin arkasında durmaya, daha çok kadına ulaşmaya çalışacağız ki gerçekten kadınlar ve erkekler inşallah eşit olduğu günler olsun ülkemizde. Bunun dediğim gibi parçası olmaktan da son derece mutluyuz.
Elinize emeğinize sağlık. Yani
ne kadar değerli bir projeymiş.
16 sene
bir daha. Dinlerken çok hoşuma gitti.
Evet, evet.
Hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum.
Bir gün sizi size bir fizik atölyemize bekleriz. Olur, uygun olursanız. Kadınlarımız çok mutlu olurlar.
Ben de çok mutlu olurum.
Aslında çok güzel de anılar da birikmiş oluyor burada. Hem sizler için hem de aslında bu deneyimi yaşamış olan kişiler için. Bir yandan Eda Kaplan'ın, ben tahmin ediyorum ki sizin de böyle aklınızdan çıkmayan sayısız anınız vardır. Çünkü işte bir sürü madalya, işte kupa, pek çok başarı, son anda yapılan sayılar vesaire, akıldan çıkacak gibi de değil. Ama bunların hepsi aynı zamanda girişimcilikte de çok söylediğimiz bir şey. Kan, ter, gözyaşı ve bolca emek demek. Ben şunu merak ediyorum. Hani dedik ki Eda Kaplan'a bir anısını soralım ama hadi birisini anlat gibi değildi. Daha çok ya ben şunu unutamıyorum çünkü bana şunu öğretti. Benim için böyle bir değeri, anlamı vardı dediğin bir anıyı bizimle paylaşabilir misin?
Ondan da çok var Atakan. Yani çok fazla olduğu için. Sen biraz filtrelemeye çalıştın, yine olmadı
yani. Abi, elimden geleni şey yaptım yani. Bundan sonrası kaptan da yani.
Ya tabii ki de yani 2000 yılından beri voleybol oynuyorum. Ne oluyor? 23 yıldır. Çok fazla anım var. Çok fazla dediğin gibi kan, ter, gözyaşı var. Ya, illaki hepsi beni eğitti, büyüttü. Tabii içlerinden seçmem gerekirse yakın geçmişten muhtemelen olimpiyatlar olur diye düşünüyorum. Ya o Kore maçını hani en son orada çok büyük bir deneyim yaşamıştım. Hani hep soruldu bana hani ne düşünüyorsun, ne oldu, onun perde arkası neydi diye, ama hani şunu söyleyebilirim sorunun cevabına örnek olarak. Geri dönüp baktığımda üzerinden tabii ki de 3 yaz geçmiş oluyor. Hep zaman zaman düşünüyorum hani kendi hatalarımı, neleri nasıl yapmam gerekiyordu diye sürekli filtreliyorum kendimi, süzgeçten geçiriyorum. Orada büyüdüğümü ve daha çok olgunlaştığımı hissettim aslında. Çünkü çok fazla emek verdiğiniz bir şeyi çok üzücü bir şekilde kaybetmek gerçekten büyük bir yara açıyor sizde. Ama iyi ki yaşamışım diyorum geri dönüp baktığımda. Tabii ki de getirisi ve götürüsü çok fazla oldu ama hani kısaca şunu söyleyebilirim. Unutamadığım bir anı ama bana çok faydası oldu. İkili ilişkilerimde, voleybolumda, saha içi, saha dışındaki hayatımda bana çok fazla katkısı oldu diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz yaz ve bu yaz hani daha farklı hareket ediyorum diye düşünüyorum.
Süper, işte tam da bahsettiğimiz şey buydu yani, mesele öğrenebiliyor olmak, oradan ders çıkartabiliyor olmak.
İnsanoğlu yaşadığı her olaydan, her konudan bence ders çıkarmalı ve öğrenmeli. Çünkü yani kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dün bildiğimiz bir şey bugün artık doğru olmuyor. O yüzden buna açık olmamız gerekiyor. Ben öyle bir insanım. Zaten jenerasyon farkı da var oynadığım takımda. Ben yaş çok daha büyüğüm onlardan ama hani o uyumu bir şekilde yakalayabiliyorum. O konuda da kendimi de tebrik ediyorum. Dediğin gibi yani kesinlikle öğrenmeye açık olmak lazım.
Süper.
Açık olmak, dönüşümlere açık olmak aslında. Sözü de Star Hanım'a doğru geçirmek istiyorum. Birçok kurumda aslında çok fazla böyle kriz anına denk gelebiliyoruz. Yaşanabiliyor böyle durumlar. Burada kurumların bu süreci yönetirken işte kurumun başarısını, çalışanının deneyimini de aslında yönetmesi gerektiği, burada inovatif bir yaklaşımı olan kurum kültürü yaratması gerektiğini de biliyoruz. Burada bir lider nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor? Teknosa'nın inovatif anlamda, dönüşümler anlamında neler yaptığıyla da birleştirerek cevap verirseniz çok sevinirim.
Tabii ki. Ulu Önder Atatürk'ün çok güzel liderlikle ilgili bir sözü var. Yani zaten her sözü güzel ama liderlikle ilgili olanı söyleyeyim. Lider dediğin önde giden değil, yol gösteren olmalı demiş. Çok doğru bir şey. Hani benim için de liderlik gerçekten kontrol etmek değil, anlamak, dinlemek, vizyon çizmek ve gerçekten yol göstermek. Dünya zor dönemlerden geçiyor ülkemizde. Yani ekonomik anlamda. Önce bir Covid krizi oldu. Bütün ekonomi etkilendi. Rusya-Ukrayna savaşı var. Çok zor. Türkiye'de seçimler oldu. Kur dalgalanmaları. Çok şey var yani. Bu sadece Türkiye özel bir şey değil. Tüm dünyanın yaşadığı koşullar. Ve hal böyle olunca bizim de iş yapmamız kolay olmuyor yani. Her an krizlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden ben özellikle çalışanın dinlendiği, ihtiyaçlarının dinlendiği, aktif olarak fikirlerini söyleyebildiği özgürce ve liderlerin ve yöneticilerin aktif olarak süreçlere dahil olduğu kurumların başarılı olacağına inanıyorum. Biz Teknosa'da bu katılımcı yönetim anlayışını benimsiyoruz ve her zaman krizler olur diyorum. Yani benim liderlik anlayışım ama bir şirketin her zaman uzun dönem bir stratejisi olur, hedefleri olur ve vizyonu olur. Bundan sapmadan krizleri yönetmek lazım. Eminim hani sporda da böyledir. Hani bir krizle bütün stratejinizi değiştirirseniz şirket zaten hiçbir zaman uzun dönemli hedeflerine ulaşamaz. Bunu ben çok önem veriyorum. Şirket içi eğitimlere çok önem veriyorum. Ve çalışanların özellikle toplumsal sorunlara duyarlı olmasına da çok önem veriyorum. Çünkü toplumsal sorunlara duyarlı çalışanlar ve yöneticilerdeki şirket kültürleri daha insancıl, daha katılımcı oluyor. Ben kendim de çok sivil toplum örgütlerine çalışıyorum ve bütün arkadaşlarımı da hep yönlendiriyorum. Yani biz Teknosa'da güzel çalışana dokunan inovatif şeyler yapıyoruz. Hani bir tanesi beni çok gurur duyduğum bir proje yine. 2 yıldır yapıyoruz bunda. 3. yıldayız. Onu da anlatayım. Şimdi tekrar biraz kadın erkek eşitliğine benim için hassas bir konu olduğu için değinmek istiyorum. Biz nüfusun %50'sini oluşturuyoruz. Eğitimde de %50'yiz Allah'a şükür kadın erkek. İş dünyasına geldiğimizde önce %30'lara düşüyor. piramitte yükseldikçe düşüyor. CEO seviyesinde %4 bile kadın yok Türkiye'de. Bu çok acı. Bunun ana sebebinde baktığımızda kadınlar ne yazık ki evlendikten sonra ve veya çocuk sahibi olduktan sonra bir şekilde o destek mekanizmasını bulamadıkları için ülkede kariyerlerine ya ara veriyorlar ya son veriyorlar. Yani bununla ilgili çok araştırmalar var ve Türkiye bu ne yazık ki bu araştırmalarda negatif yönde üst sıralarda diyebilirim. Biz bu konuyla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Şöyle bir proje geliştirdik. Adına Teknosalı Anne Mentörler dedik. Teknosalı anne olanlar yeni anne olmuş veya anne adaylarına gönüllü mentorluk veriyor ve kendi yaşadıkları sorunları böyle bizzat anlatıyor. Nasıl çözümler bulduğunu. Çünkü hani başkasının demesinden çok o sorunu yaşayan birisinin anlatması ve gönüllü olarak anlatması çok daha etkili oluyor. 2020'den beri dediğim gibi başladık. Hani çok ödül kazandık yurt içi yurt dışı ama biz bunu ödül için yapmadık. Bir kere hem mentorlar hem mentiler çok daha mutlu çalışanlar oluyor ki bence bu çok önemli. Gerçekten bir işi ancak seviyorsak, mutluysak yapabiliriz ve başarılı oluruz. Ben buna çok inanıyorum. En önemlisi de kariyerine evlilik veya çocuk yüzünden son veren kadın oranımız %23'lerden %16'ya düştü. Çok iyi bir şey bu 2-3 yılda. Ben dedim ki arkadaşlar durmak yok. Sıfıra kadar gideriz yani. Gerçekten ben buna çok inanıyorum. Hani hep onu diyorum. Yani bir kadının Türkiye'de iş dünyasında, politikada, ekonomide her yerde %50 temsiliyete ulaşana kadar sporda hani hakikaten mücadele devam edeceğiz. Başka çaremiz yok diye düşünüyorum. O yüzden şirketlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Birçok şirkette harika projeler var. Hani bizimki de bunlardan bir tanesi. Bu tarz özellikle pozitifle ayrımcılık yaptığım kadın erkek eşitliği konusundaki projelere önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz diyebilirim.
Süper, çok kıymetli gerçekten. Yani bunu büyük şirketlerin etki alanı da aslında arttığı için taşın altında elinizi koymanız ve burada işte kadın için teknolojiden bahsettik, kurum içindeki yapılanlardan bahsettik. Çok çok önemli, çok kıymetli. Teşekkür ederiz.
Bu arada tabii işin şey yönü de var. Mesela şu anda yeni nesil de bunlara çok önem veriyor. Yani artık hani eskiden yalnızca kurumların kişileri seçtiği bir dönem vardı. Ama şu anda aynı zamanda kişiler de hani kurumları seçiyor. Orada bir dengeye doğru gelmeye başladı.
Evet. Buyurun. Bir örnek vereceğim. Hani ben yani yeni nesil mülakatlarına çok katılmıyorum hani. Ama arada katılıyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Değerine inanmadığı şirketlere çalışmıyor yeni nesil.
Aynen öyle.
Topluma ne katkıda bulunuyorsunuz diye bana soruyor mesela. Normalde bir uzman pozisyonu ve ben böyle alkışlıyorum gerçekten. Çünkü o sorular geldikçe siz kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Ben insan olarak, istihbarat olarak ne yapıyorum? Teknos olarak ne yapıyoruz diye. Ve gerçekten bu paha biçilmez. Yani illa şeyi sormuyor. Maaşı, iş yaşam dengesini de soruyor. Bu da çok önemli. Hani biz ben diyorum son itaatkar dönemiz. Çalışkan ve itaatkar. İş yaşam dengesi çok önemli. Ve gerçekten değeri, etik anlayışı, topluma ne faydalar sağladığını sorguluyorlar ve sorgulamaya devam etmeliler. Bu da çok çok önemsediğim bir konu.
Aynen öyle, kesinlikle. Ben de tam aslında oraya bağlayacaktım. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bir kurum bir şey yapmıyorsa, inovasyona dair bir şey yapmıyorsa ve hani sırf eğitimler vermekten falan da bahsetmiyorum. Aynı burada sizin anlattığınız gibi somut adımlara ihtiyaç var. Net çıktılara ihtiyaç var. Artık o kurumların gerçekten yetenek dediğimiz o yeni neslin üyelerini kazanması oldukça zorlu bir hale doğru geliyor. Zaten hani sırf ödül için yapmamak, işte oradaki oranların inmiş olması falan da çok net gösteriyor. Ben sadece bir şey merak ediyorum. Şimdi birazdan bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Sözü sizlere bırakıp bizi kenara çekilecek olduğumuz ana doğru da geliyoruz ama kaptan öncesinde merak ettiğimiz bir nokta var hedeflerle ilgili. Fakat orada minik bir ek yapıp eğer senin için de uygun olursa hani takım yönetimiyle ilgili yine Stare Kaptanım'dan dinlemiş olduğumuz şeyler vardı ya. Bunlar acaba takım nezdinde nasıl oluyor? Belki oradan paylaşmak istediğin şeyler varsa bir onları almayı çok isteriz. Bir de aslında Eda Erdem'in gelecek hedefleri nelerdir? Ne şekilde izleyeceğiz? Onu çok merak ediyoruz.
Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almayı çok istiyorum.
İnşallah hepimiz.
İnşallah bir ay yaklaşık bir ay gün içerisinde öğreneceğiz. Teşekkürler. Sonrasında olimpiyatlarda bulunmayı ve orada da bir madalya almayı çok istiyorum. Devamında bu yoğun iş hayatından, bu spor ortamından kolay kolay kopamayacağımı düşünüyorum. Ve kopmak da istemiyorum. Çünkü inanıyorum ki tecrübelerimi yeni nesile aktarabilirim ve onlara da yol gösterebilirim diye düşünüyorum. Çünkü zor bir meslek yapıyorsunuz. Yıllardır üst seviye profesyonel bir hayat yaşıyorsunuz. Bu seviyeyi nasıl koruduğum, olaylara, saha içerisindeki durumlara karşı bakış açımda neler yaptığımı, nasıl düşündüğümü, nasıl hareket ettiğimi insanlara anlatmak istiyorum. Gerçekten hani genç nesile anlatmayı çok istiyorum. Mesela Sitali Hanım bahsetti az önce. Çok hoşuma gitti. Mesela kendisi dedi ki önde olan değil, yol gösteren olmak istiyorum diye. Gerçekten de anlattıklarından onu anladım. Mesela anne olmuş gönüllü mentorlar Teknosa içerisinde yeni olan annelere yardımcı oluyor. Bence siz de mesleğinizde şirketiniz adına çalışan kadınlara da bence güzel örnek olmuşsunuz. Sizi de tebrik ediyorum. Çünkü sadece sözde değil, evet. Çünkü söz uçar. Yani siz bunu hayata da harekete de geçirmişsiniz. Bu çok değerli bence. O yüzden çok mutlu oldum. Sizin adınıza da kendi adıma da çok değerli bir şey. Çok hoşuma gitti. Ben de çok fazla da bir problem yaşadığımız anlar oluyor ama ben genellikle olaya hep şey diyorum, hani dünyayı sevgi kurtaracak. Öncelikle bence ben hep bunu söylüyorum yani, çünkü bulunduğum pozisyondan dolayı bazen çok daha katı, sert olmamı bekliyor insanlar belki ama benim karakterim böyle değil. Her zaman yardımcı olmayı, paylaşımcı olmayı, yanındakini düşü zaman kaldırmayı, desteklemeyi tercih eden bir insanım ben. Ben de kendi voleybol hayatımda takım arkadaşlarıma, beraber bir yolda baş koyduğum arkadaşlarıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Her zaman destekliyorum. Hiçbir konuda yermiyorum ya da hani neden yapamıyorsun demiyorum. Hatta sen yapabilirsin. Çünkü seçilmiş bir insansın sen. Zaten bu sende var. Kendine inanmalısın. Tamamıyla pozitif bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Mesleğinde de yaptığım şeyler bunlar. Bazen tabii ki de başarılı oluyorsunuz, olmuyorsunuz. Çünkü bu bir takım oyunu. Bir kişiyle bu çark dönmüyor yani. Sahada 6 kişi mücadele ediyorsunuz ama aslında kocaman bir takım var ya. Yani 30 kişilik bir staff var arkanızda. Biri bir yerde bir teker işlemedi mi olmuyor yani. O yüzden o paylaşmayı, birbirine yardım etmeyi, alttan almayı, her şeyi beraber yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var zaten. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi birbirimize her zaman destek olmamız lazım. Olanakları sağlamamız gerekiyor. Hepimiz üzerine düşen görevi iyi yaparsak zaten başarılı olabiliyoruz. İç hayatında da böyle. Çünkü günümüzde çalışmayıp çok fazla başarı bekleyen insanlar var. Maalesef. Ama hayat öyle değil.
Çok gerçekten da popüler bir şey haline dönüştü bu arada.
Gerçekten bu öyle. Mesela evet, diyorlar ki ben atıyorum sosyal medya fenomeni olmak istiyorum. Evet. Örnek veriyorum şu an yani. Hayat öyle bir şey değil. Sen kendine, çevrendeki insanlara neler katabilirsin? Bunlar çok değerli şeyler. Sitare Hanım'a da sorsak bu yolda neler yaşadı diye. Tabii kendisi de çok fazla cam tavanlar yaşamadım. Ben de öyleyim mesela. Ama yaşadığımız zorluklar var ama biz onu pozitife, daha iyisine yapmaya çevirdik. Çünkü hayat bir mücadele gerçekten. Ben de çok fazla şey yaşadım. Sağ içi, sağ dışı, tabii ki de o dengeleri korumanız gerekiyor. Ama mücadele etmeden, savaşmadan hiçbir şey kazanamıyorsunuz. O yüzden güçlü kadınlar olarak bence biz ülkemizde yeni nesile, kadınlara, kız çocuklarına örnek olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında da dediğim gibi Sitare Hanım zaten projeleri çok güzelmiş. Ben de kendi özelimde rol modelliğimi, ne yapmam gerektiğini de farkındayım. O yüzden her zaman insanlara örnek olmaya, onları daha iyisini yapabilmeye, pes etmemeye, o mücadeleyi verdikleri zaman alacaklarının neler olabileceğini göstermeye çalışıyorum. Çok fazla konuştum, sözü uzattım ama.
Çok iyi gidiyor.
Ama.
Hayır, çok iyi. İyi gidiyor muyum?
Tamam. Çok iyi gidiyor. Bilemedim çünkü bazen ben konuşuyorum, gidiyorum.
Benden kısıp buraya verelim.
Aynen.
İlk başta uzun konuşmuştun. Oraya biraz şey yapabiliriz.
Evet, oradan ben bağlamıyorum. Yani şöyle bağlamam gerekirse çok fazla hedefim var. Ve vücudum izin verdiği sürece de ülkeme, kulübüme, voleybola katkı sağlamak istiyorum. Bunun yanında da çevremdeki insanları da yükseltmek istiyorum.
Harika. Süper. Yani burada şöyle bir şey var. Siz de katılırsınız diye düşünüyorum. Hedef koymak kurum için, kişi için, takım için, bireysel hayatta, profesyonel hayatta inanılmaz önemli bir şey. Çünkü o hedefi koyduğun zaman ulaşamasan bile %100 veya %150 başaramasan bile bunu her zaman, en azından o hedefi koymadığın zamana göre daha ciddiyetli bir şekilde ilerlemeni ve her türlü daha fazla yol gidebilmeni sağlıyor. Bence inanılmaz değerli bir şey. Yavaş yavaş sözü böyle size devredecek olduğumuz noktaya doğru geliyoruz ama Seha, senin var mı eklemek istediğin
benim
bir şey?
Benim eklemek istediğim bir şey var. Sen konuşurken düşündüm. Sen mutlaka bana katılırsın. Biz podcast boş işlerde başladığımızda girişimciliğin o haberlere çıkan işte yatırım aldı, seri A, seri B, o güzel taraflarının biraz daha arka perdesini, arka tarafını, zorluklarını konuştuğumuz bir aslında program yaptık bundan yaklaşık 4 sene önce, 2019'un başında. Şimdi aslında sizlerin de burada Eda Erdem'i sayıya attığı anı görüyoruz. Eda Erdem'i kupayı kaldırdığı anı görüyoruz. Sizin başarılı bir şekilde anlattığınız projeleri dinlediğimiz anları görüyoruz ama arkadaki zorlukları da bizlerle paylaşmanız ve bunu burada dinleyicilerimize, izleyicilerimize anlatmanız çok kıymetli oldu. Yapılan bin bir türlü antrenman, bin bir türlü stresli toplantı, görüşme. Yani bunların arkasındaki şeyler sonunda buraya geldik. Sonunda buraya geldik ve gerçekten çok çalışmak, çok fazla emek sarf etmek gerektiğini de anlatmış olduk bence. Bundan dolayı da içeriğimizde de çok uyumlu olduğu için hoşuma gitti söylemek istedim. Daha açsana.
Ben sadece izninizle bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani tabii bireysel çalışmak yetmiyor. İkimiz kesinlikle de bir kaptan olacak. Ekibin inanarak kesinlikle çalışması. Evet. En önemlisi o. Ben çok şeye inanıyorum. Tutkuyla çalışmak ve inanmak.
Kesinlikle.
Hani gerçekten insan inanırsa sonuç geliyor.
Bir de şu önemli değil mi? Yani yanındaki kişiye saygı duymak.
Tabii.
Değil mi?
Kesinlikle.
Ya ben çok
saygı ve sevgi duymak.
Aynen öyle. Ben bunun çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncelikle yanınızdaki kişiye saygı duymanız gerekiyor. Sonrasında zaten bir şeyleri paylaştıkça ve dinledikçe, dinlemek de çok önemli. Çünkü mesela ben bir takım sporu yapıyorum. Siz de çok fazla kişiyle yüz yüze ya da sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. İnsanları dinlemek de çok önemli. Bu dönemde çünkü birbirini çok fazla dinleyen insanlar değiliz artık. Çünkü sabrımız da çok fazla kalmadı ama ben kendi milli takımımdan bahsettiğimde biz birbirimizi dinlemeyi, birbirimizi sevmeyi, saymayı gerçekten çok önem veriyoruz. Başarının kilit noktalarından biri de bu. Muhtemelen sizin iş hayatınızda da böyledir diye düşünüyorum.
Aslında doğrudan empati kurabilmeyi getiriyor.
Gerçekten öyle.
Bunu kurduğun ve kuramadığın senaryolar bence inanılmaz farklı.
Evet, çünkü iş hayatında çok fazla kişiyle beraber bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Voleybolda da öyle, spor, takım sporunda da öyle. Herkesin bir fikri var. Belki hoşuna giden bir şey var, sevmediği bir şey var ama ortak bir noktada buluşmak çok önemli. Zaten bu başarıyı getiriyor.
Tabii. Değil yani mi? Bireysel spor gibi değil.
Değil,
yani
kesinlikle
takım,
değil.
Yani takımdan değil mi? 6 kişiden 2 kişi iyi oynamasa zaten
aynen
sonuç
bir
gelmiyor.
De şöyle, ben hep söylüyorum, biraz uzatıyoruz ama.
Hayır, çok güzel.
Şöyle mesela soruyorlar bana, spora vermek istiyoruz ama hani hangisini tavsiye edersiniz diye. Ben şahsen kendim, küçük kendimden bahsedeceğim. Ben 13,5 yaşında voleybola başladım ve başlamadan önce inanılmaz utangaç bir kızdım. İnanılmaz. Yani anlatsam inanmazsınız. O derece. Ama çok şükür içimde varmış, o özgüvenim varmış. Voleybol benim o özgüvenimi, kendimi tanımamı sağladı. Ya sadece hayata erken yaşta beni hazırladı. Çünkü paylaşmayı öğreniyorsunuz, yanınızdakini idare etmeye çalışıyorsunuz, olgunlaşıyorsunuz. Bunlar aslında sizi hayata hazırlayan şeyler, hayatın içinde olan şeyler. O yüzden her zaman söylüyorum, yani bir takım sporu kesinlikle olmalı. İş hayatında da öyledir zaten kesinlikle.
Evet, hiçbir zaman yani bir şirketin başarısı bir tek kişiden olmuyor. Yani
aynen öyle.
Herkesin hedefi her şey işlenmesi.
Sizde de öyledir muhtemelen, değil mi?
Kesinlikle. Biz de mesela işte Bubbleworks olarak şimdi konuşulan bu sayılara göre küçük bir takımız. Yani 8-9 kişilik bir ekibiz. Herkesin birbirini anlaması. İşte burada bir sürü partnerimiz var. Orada herkesin bu sorumluluğu üstüne net bir şekilde hissediyor olması ve o enerji, o ruhu yaratabilmek, o vizyonu ortaya koyabilmek, bak biz buraya doğru koşuyoruz diyebilmek bizim belki de sahile üstümüzdeki en büyük sorumluluklardan bir tanesi. Ama ne şanslıyız ki buna çok iyi bir şekilde ayak uyduran harika bir ekibimiz var. O sayede güzel işler ortaya çıkıyor. O sayede çok sevdiğimiz dinleyicilerimizle ve artık izleyicilerimizle buluşuyoruz. Sizler gibi değerli konukları ağırlama fırsatı buluyoruz. Zaten siz böyle biraz normal sohbete başlamıştınız. Top bizden çıkmıştı hafif hafif.
Biz bir çıkalım seninle.
Aynen, biz şey yapalım.
Siz bize bırakın. Biz kapanışı yaparız.
Kaptanım, sizin sormak istediğiniz bir soru varsa isterseniz ardından da İster Hanım sizin soruları alalım.
Mesela çok yoğun idmanlar yapıyorum mesleğimden dolayı. Muhtemelen sizin de iş dünyanızda çok fazla toplantı saatleri, çok yoğun iş hayatınız vardır diye düşünüyorum. Ben kendi motivasyonumu ve dayanıklılığımı korumak adına çok müzik dinlerim maçlardan önce. Gerçekten beni çok motive eder. Ve müziğin de çok faydası olduğuna inanıyorum. Sizce de öyle mi acaba? Hani siz de müzik dinlemeyi sever misiniz?
Valla ben gerçekten çok seviyorum. Amatör olarak sporla uğraşıyorum diyebilirim sizin yanınızda. Çünkü ayıp olacak, sporla uğraşıyorum ama beni çok rahatlatıyor. Hakikaten dinamik, aktif olmak. Yani yaştan bağımsız gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve spor yaparken, özellikle yürüyüş, tempolu yürüyüş yaparken çok müzik dinliyorum. Her tür müziği seviyorum. Çekimden önce de konuştuk. Tarkan'ı da çok seviyorum. Bir Tarkan hayranım.
Buradan selam gönderelim.
Selam gönderelim. Türkçe, yabancı birçok müziği seviyorum. Hani klasik müzik de dinliyorum. Çünkü böyle aslında o anki ruh halime göre farklı müzikler dinliyor diyebilirim. Müzik hakikaten bence böyle kitleleri, insanları mutlu eden, harekete geçiren bir olgu diyeyim. Biz son Teknosa'da bir yeni bir reklam kampanyası yaptık ve orada böyle Emre pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcımızla beraber böyle örnekleri dinlerken ikimiz aynı anda böyle Boney'in Rasputin şarkısı vardır, onu seçtik. Ve gerçekten çok enteresan. Ay dedik, acaba sadece biz mi veririz yaşımızdan dolayı? Sonra baktık ki İşte TikTok'ta fenomen olmuş. Yani gerçekten 7'den 70'e herkesin bildiği bir şarkı. Ve bazı şarkılar vardı da eskinmiyor. Evet. Ve her zaman ve dinlediğinden böyle dans ediliyor. Şimdi mağazalarda tabii artık tema müziğimiz olduğu için o çalıyor. Böyle ben bakıyorum, böyle müşteriler hafif böyle şey yapıyor. Çünkü gerçekten hani insanları mutlu ediyor. Ve bence hepimizin yaşadığımız zor koşullardan dolayı daha mutlu olmaya ihtiyacımız var. O yüzden hani müziği hem dinliyorum hem de iş dünyasında da aktif olarak kullanıyoruz diyebilirim.
Süper.
Ben şu an duyuyorum. Sen anlatırken kulağımda çaldı.
Aynen, ben de dedim.
Ben de.
Şey ya, teklif yemezsek yani. Bölüme koyalım da.
Teknosa'nın şeyini koyalım.
Evet, tabii tabii canım. Kesinlikle. sizin?
Benim de aslında hani şunu bir kere öncelikle tekrar altını çizmek istiyorum. Gerçekten size ve takıma çok büyük bir hayranlık besliyorum şahsen de. Ve çok çok Türkiye'nin en ihtiyacı olduğu zamanda böyle bir şampiyonluk gelmesi gerçekten çok çok mutlu etti. Ben gözyaşlarıyla her zaman gözyaşlarıyla diyorum ama bu son şampiyonluk gerçekten çok anlamlı. Dünya sıralamasına birinci numaraya geldiniz. Hepimizin 7'den 70'e herkesin göz bebeği, bir takımın kaptanısınız. Ama böyle hani dediğiniz gibi yani 6 kişi oynuyorsunuz ama arkada büyük bir ekip var ve hepsi birbirine benzemez. Hepsi güçlü, hırslı, lider evet. karakterler. Hani biz en azından dışarıdan öyle algılıyoruz. Böyle bir farklı bir profilin aslında hepsinin içinde de hırslı, liderlik barındıran, sizden yaşça genç, yeni nesiller de var tabii ki. Farklı background'lı insanlara liderlik etmek nasıl, ne tür zorlukları var?
Ya şimdi dediğiniz gibi 14 tane kadından bahsediyoruz. Hepsi yetenekli, hırslı ve bir amaç uğruna mücadele ediyor. Bazen tabii ki de zor anlar olabiliyor. Birbirinizi idare etmek istemediğiniz ya da enerjinizin düşük ya da kişisel bir probleminizin olduğu zamanlar olabiliyor. Ama hep söylüyorum, çok şanslıyım. Hem kulübümde hem milli takımda gerçekten çok değerli, çok güzel karakterlerde takım arkadaşlarım var. Bana hiçbir zorluk çıkarmıyorlar. Çünkü işin özünde bence herkes birbirine saygı duyuyor ve bulunduğu konumun, pozisyonunun farkında. O yüzden neler yapması, nasıl davranması gerektiğini hepimiz biliyoruz. O sebeple de zaten başarıda da bu gözüküyor. Herkes söylüyor, saha içerisinde çok güzel bir enerjiniz var. Birbirinizi sevdiğiniz, hareketlerinizden, bakışlarınızdan anlaşılıyor diye. Bu çok doğru. Zor zamanları oluyor tabii ki de. Çünkü şöyle düşünün, hani bir takımın kaptanısınız, lider pozisyonunuz var. Ama bazen benim canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hani insanoğluyuz yani. Bir gün geliyor ki enerjim düşük ya da hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama bulunduğum pozisyondan dolayı benim öyle bir şeye hakkım yok. Ve şahsen ben öyle düşünüyorum. Bazen içimde diyorum ki ya bugün bunu gerçekten yapmak istemiyorum ya da şununla ilgilenmek istemiyorum. Ama o hemen gidiyor. Diyorum ki Eda'cığım, senin sorumlulukların var. Sen tamam bir Eda'sın, bir oyuncusun ama aynı zamanda da sorumlulukların var. Bu takımın kaptanısın, diğer sporculardan, sorunlardan, olaylardan da sorumlusun. O yüzden hemen onu unutup konuya odaklanıyorum. Zaman zaman zorlukları oluyor ama çok şükür hani içimde o liderlik yapısının olduğunu bilmek beni de rahatlatıyor. Konulara yaklaşımım, takım arkadaşlarımla olan iletişimim gayet iyi, güzel bir şekilde idare ediyoruz. Zorlukları oluyor tabii ama en aza indirmeye çalışıyorum diyebilirim. Çünkü günün sonunda sahada mücadele ettiğinizde bir hareketinizle takım arkadaşınızı tekrar o oyuna soktuğunuzu görmek, tekrar ona o elinizi uzattığınızda alınan karşılığı görmek çok keyifli. O yüzden yaptığım mesleği ve konumumu çok seviyorum ve ya zaten paylaşımcı ve yardım etmeyi seven bir karakterim var. Biraz da bahsettim. O yüzden çok zorlanmıyorum aslında. Bazen tabii ki de böyle artık kendine gel. Bak şimdi dayanamıyorum. Zamanlar oluyor tabii ki de hani yeter artık, şöyle tutup böyle bir sen ne yaptığını zannediyorsun demeniz benim zamanlar oluyor. Oraya geldiğimde çok iyi, çok iyi tanıyorlar artık yani. O raddeye gelmeden hemen bir zaten bir U dönüşü ve hemen kendini toparlama oluyor. Hemen daha çok özür dilerim. Hemen ben kızmadan ablacığım çok özür dilerim. Ben bunu yapmak istiyorum. Hiç farkında değilim gibi böyle hemen akıllıca ufak ufak tatlı dille olayları.
Ama çok yani biz televizyon ekranlarından ağırlıklı olarak görüyoruz ama ne kadar birbirinize bağlı bir takım olduğunuz o kadar belli ki ya. Kesinlikle, o enerjiyi gerçekten hissediyoruz.
Işte.
Ve size de büyük bir hayranlık, saygı ve sevgiyle baktıklarını da böyle o gerçekten öyle. Onu şey yapıyoruz. Hani bir şey oluyor onu ben yani televizyon ekrana çok net gözüküyor. Mesela bir sayı atıyor takım elbise. Hemen size gelip böyle bir o mutlu
haberi. Sen sevindin mi?
Yani. Korktum. Ay, çok iyi sen sevindin. Ya güzel bir uyumumuz var. Evet, zaten başarının anahtarı bu. Eğer herkes mutlu ve işini iyi yapıyorsa, birbirine saygı duyuyorsa başarı geliyor. Ama tabii ki de şöyle söyleyeyim, bizim federasyonumuzdan başlıyor. Çok iyi bir federasyon başkanımız var. Mehmet Akif Üstündağ. Yani başkan değil, baba gibi bizim için. Ve bir dediğimiz iki edilmiyor. E haliyle de bu karşılıklı bir şey. Size ne kadar değer verilirse siz de çok daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Ama bize çok değer veriliyor. Çok iyi bir teknik ekibe sahibiz. Antrenörümüz herkesin rolünü çok iyi şekilde veriyor. O yüzden başarı buradan başlıyor aslında. Çok güzel bir yapılanma var bizde. İnşallah uzun yıllardır devam ediyor. Ve bu bozulmazsa bence çok güzel başarılar yolda diye düşünüyorum.
Birinciliğimiz daim olsun.
Amin inşallah. Zaten Türk halkı olarak biliyorsunuz. Bir kere birincilik aldıktan sonra ikinci olursanız Allah korusun. Ya ikincilik artık onu diyoruz.
Nasıl yani ya?
Yani ikincilik de çok büyük
öyle
başarı
bir sayımı
ama
vardı ya.
Şey diyorlar. Şampiyon olamadınız ki. Hani gibi yani bu algı aslında hani yaptığımız.
O da biraz acımasızlık ama var.
Ya öyle, evet aynen. Ama yani klasik. Ya biz de yapıyoruz.
Ama bize birincilik mesela yakıştı.
Yakışır. Yakışmaz. Evet. Mesela dünya sıralamasında birincisiniz. Yani bunun gururu çok o güzel. Zaten. Bunu yapan takımın bir parçası olabilmek çok güzel. İnsanların sokakta yürürken, tatildeyim mesela, insanlar yanıma gelip benimle konuşması, bana söyledikleri sözler o kadar hoşuma gidiyor ki. Ya diyorum ben daha fazlasını yapmalıyım. Daha fazlasını yapmak istiyorum. Bu başarılar da bizlere daha fazlasını yapmak istiyor. O yüzden niyetimiz çok daha güzel işlere imza atmak.
Ben
i̇nşallah
inanıyorum. Hem Avrupa şampiyonu hem Olimpiyat şampiyonu.
Ay inşallah. İnşallah.
Dünya birincisiyiz.
Yani artık öyle. Baktığınızda çok güçlü evet. Bir takımız. Doğru söylüyorsunuz. Önümüzde ilk önce Avrupa var. İnşallah tabii adım adım gideceğiz de artık o özgüven ve şey var bizde.
O zaman gerçekten bir sonraki şampiyonluklarda burada buluşuyoruz diyebilir miyiz?
Olur. Ben zaten bu
madalyaları alıp
böyle. Aynen öyle. Tatilden dönerken bir haftalık aramız vardı. İnşallah bir ay 10 gün sonra Avrupa şampiyonluğunu burada yine kutluyoruz. Niye böyle olur. Kendimi maçına tatili bitirmiştim. Neden olur.
Çok çok seviniriz. Vallahi yavaş yavaş böyle bölümün sonuna doğru da geldik. Sizin eklemek istediğiniz son birkaç cümleyle varsa onları da tabii ki almak isteriz ama biz tekrar söylüyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Bu bölümü aslında dinleyicilerimizle buluşturan Teknosa'nın desteklerine de, buradaki çalışan tüm ekibe de çok teşekkür ediyoruz. Burada o inanılmaz yoğun temponun içerisinde olan iki kaptanla birlikteydik. O temponun içerisine gelip böyle keyifli bir sohbeti ve böyle dostane bir ortamda bir şekilde yaptığımız için de ayrıca mutlu olduk. Ağzınıza sağlık. Bizim için de acayip ilham verici ve heyecanımın halen daha devam ettiği bir bölüm oldu aslında.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ağzınıza sağlık. Yani kameralar yokmuş gibi samimi bir sohbet oldu. Ben öyle hissettim. Siz de eminim öylesinizdir. Çok teşekkür ederiz. İnanılmaz aktarımlardı. Çok sağ olun.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir ortamdı. Size evet. De teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
Çok güzel. Sağ olun.
O zaman
kapanışa söz sende.
Söz bende. Kapanışa geçiyorum. Boş işlerin kapanışlarını ben yapıyorum.
Kelim ama kapatırım yani.
Niye podcast yapıyorduk? Kelim. Koyan şimdi ortaya çıktı gibi bir şey oldu. Kadın İçin Teknoloji'den Teknosa'nın desteğiyle hazırladığımız Podcast Boş İşler'in 49. bölümünde milli voleybolcumuz kaptanımız Eda Erdem ve Teknosa CEO'su Stare Sezgin bizlerleydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Bubbleworks Media'yı YouTube'dan takip edebilirsiniz. Spotify'dan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Bay bay.
Görüşmek üzere.
Bay bay. Bay bay.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.